Ayrım 6, 3. Şempanze, İnsan Türünün Evrimi ve Geleceği, Jared Diamond, sayfa 52. Büyük atılımdan hemen önceki dönemde en az 3 insan popülasyonu eski dünyanın farklı kısımlarına yerleştiler. Bunlar büyük atılım zamanında yerlerini tamamen modern insanlara bırakan son gerçek ilkel insanlardı. Gelin son ilkeller arasında anatomisi en iyi bilinen ve insanlıktan nasibini almamış kaba kimselere benzetilen Neandertaller üzerinde duralım. Ne zaman ve nerede yaşadılar? Coğrafi yayılımları Batı Avrupa'dan Rusya'nın Güney Avrupa kesimi ve Yakın Doğu boyunca devam edip Afganistan sınırındaki Asya'nın merkezi Özbekistan'a kadar devam eder. Neandertal adı ilk iskeletlerinin keşfedildiği Almanya'daki Neander Vadisi'nden geliyor. Thal ya da Tal Almanca'da vadi anlamına gelir. Kökenlerinin zamanlaması bazı eski kafa tasları sonraki tam gelişkin Neandertallerle benzer özelliklere sahip olduğundan tanımlama biçimiyle ilişkilidir. En erken tam gelişkin örnekler 130 bin yıl önceye kadar gider ve örneklerin çoğunluğu da 74 bin yıl önceyi gösterir. Başlangıçları biraz yoruma bağlı olsa da sonları çok anidir. Son Neandertaller yaklaşık 40 bin yıl önce öldüler. Neandertallerin gelişim zamanı sürecinde Avrupa ve Asya son buzul çağının hakimiyetindeydi. Neandertaller belirli sınırlar içinde soğuğa adapte olmuş olmalıydılar. Güney Britanya'dan Almanya'nın, Kiev'in ve Hazar Denizi'nin kuzeyinden öteye gitmediler. Sibirya ve kutuplara kadar gidiş sonraya tamamen modern insana kalmıştı. Neandertallerin kafalarının anatomik yapısı öyle farklıydı ki, bugün bir Neandertal takım elbise ya da bir modacının tasarladığı kıyafeti giymiş vaziyette New York ya da Londra'nın caddelerinde yürüse, caddedeki tüm Homo sapienslar ona dehşetle bakardı. Yumuşak kil üzerinde modern bir yüzü, burun kemerinden tutup yüzün ortasını çeneye kadar bir mengeneyle sıkıştırarak yüzün tüm orta bölgesini ileriye doğru çekip sonra olduğu gibi kurumaya bıraktığınızı hayal edin. O zaman Neandertal'in nasıl göründüğüne dair bir fikriniz olacaktır. Kaşları belirgin bir şekilde şişkin, kemikli bir tepe üzerinde durmaktadır ve burunları, çeneleri ve dişleri oldukça ileriye doğru çıkıktır. Gözleri derin bir oyuk içinde ileri fırlamış bir burnun ve kaş çıkıntılarının ardında çökmüş vaziyettedir. Alınları bizim yüksek ve dik modern alınlarımızın tersine düşük ve eğimlidir. Ağızlarının alt kısmı da çeneleri olmaksızın geriye doğru eğimlidir. Bu şaşırtıcı ilkel özelliklerine karşı Neandertallerin beyinleri bizimkinden %10 daha büyüktür. Neandertallerin dişlerini inceleyen bir dişçi çok daha fazla şaşıracaktır. Yetişkin Neandertallerin kesici ön dişleri modern insanlarda görülmeyen bir biçimde dış yüzleri tarafından aşınmış haldedir. Belli ki bu aşınma biçimi dişlerini alet olarak kullanmaları sonucunda oluşmuş ama acaba bunların işlevi tam olarak neydi? Bir olasılıkla bebeklik çağındaki oğlunun biberonunu dişleriyle sıkması gibi onlar da dişlerini nesneleri kavramak için elleri serbest kalacak şekilde kullandılar. Ya da deri yapmak için hayvan postlarını ve ahşap aletler yapmak için de odunları ısırıyorlardı. Kıyafet giymiş ya da takım elbiseli bir Neandertal ilgi çekici olurdu olmasına ama şort ya da bikini giymiş bir Neandertal soluk kesici olabilirdi. Neandertaller özellikle omuz ve ense bölgeleri olmak üzere günümüzün hevesli vücut geliştirmecilerinden daha kaslıydılar. Kasılan bu büyük kasların yükünü kaldırabilen kol ve bacak kemikleri bu strese dayanmak için bizimkilere göre çok daha kalın olmalıydı. Dizlerinden aşağısı ve ön kolları bizimkilerden kısa olduğu için kolları ve bacakları bizimkine göre daha küt görünüyor olmalıydı. Elleri de bizimkinden çok daha güçlüydü. Bir Neandertal'le el sıkışmak abartısız kemik kırıcı nitelikte olabilirdi. Ortalama boyları 1.60 metre civarı olmasına karşın ağırlıkları bu boydaki modern bir insana göre 9 kilogram daha fazlaydı. Bu fazlalığın büyük bir kısmı yağsız kas kütlesinden oluşuyordu. Olası bir diğer anatomik farklılık yorumlanması kadar gerçekliği de kesin olmamakla birlikte ilgi çekicidir. Bir Neandertal kadının doğum kanalı büyük olasılıkla modern bir kadındakine göre bebeğin rahim içinde kalıp doğumdan önce büyük boyutlara ulaşmasına izin verecek şekilde daha genişti. Eğer böyleyse bir Neandertal'in hamileliği 9 ay yerine 1 yıl sürmüş olabilir. Kemiklerinin yanı sıra Neandertaller hakkındaki diğer bilgi kaynağımız kullandıkları taş aletlerdir. Daha önce erken dönemdeki insanlar için bahsettiğim gibi Neandertallerin kullandığı aletlerde sap işlevi gören ayrı bir tutma yeri olmaksızın elle kavranan basit aletler olmalıydı. Aletler belirli işlevleri olan farklı tiplere ayrılmıyordu. Yaygın kullanıma sahip kemikten aletleri, okları ve yayları yoktu. Şüphesiz bazı taş aletler, nadiren günümüze kadar kalan ahşap aletleri yapmak için kullanılmıştı. Dikkate değer bir istisna, Almanya'da bir arkeolojik kazı bölgesinde nesli tükenmiş bir filin kaburga kemiğinde bulunan 2.4 metre uzunluğundaki mızraktı. Bu şanslı başarıya rağmen Neandertaller büyük olasılıkla büyük hayvan avında usta değillerdi. Çünkü yaşadıkları bölgelerin sayısından bir çıkarım yapacak olursak, nüfus yoğunlukları daha sonra yaşayan Kromanyonlara göre çok daha düşüktü. Ayrıca anatomik olarak bile Neandertallerle aynı zamanlarda Afrika'da yaşamış olan daha modern insanlar avcı olarak nitelendirilmiyorlardı. Arkadaşlarınıza Neandertal kelimesinin onlara ne çağrıştırdığını sorduğunuzda büyük ihtimalle mağara adamı cevabını alacaksınız. Kazılardan bulunan Neandertal kalıntılarının çoğu mağaralardan elde edilmiş olsa da bu kuşkusuz açık alandaki bölgelerin çok daha çabuk bozulmasına bağlı olarak korunmuşluğun bir sonucudur. Yeni Gine'deki yüzlerce kamp yerimden biri gelecekteki arkeologların attığım konserve kutularını bulacağı tek yer olacak olan bir mağaraydı. Bu mantıkla geleceğin arkeologları beni bir mağara adamı olarak kabul etme yanılgısına düşebilirler. Neandertaller yaşadıkları yerlerdeki soğuk iklime karşı bir tür korunak yapmış olmalılar. Fakat bu korunaklar oldukça ilkel olmalıydı. Tüm kalıntılar daha sonra Kromanyonların inşa ettiği evlerden kalan daha nitelikli kalıntılarla kıyaslandığında birkaç taş yığını ve bazı kazık çukurlarıdır. Modern insanlara özgü olup Neandertallerde olmayan şeylerin listesi oldukça uzundur. Neandertaller belirgin sanatsal nesneler bırakmamışlardır. Yaşadıkları soğuk iklimde üzerlerine bir şeyler giymiş olmalılar. Fakat bunlar dikiş dikmede kullanılacak iğne ve benzeri şeylere dair bir kanıt olmadığından büyük olasılıkla ilkel nitelikteydi. Neandertal kalıntılarının görüldüğü Akdeniz adalarında ya da Neandertal nüfusunun bulunduğu İspanya'dan Cebeli Tarık Boğazı boyunca sadece 12 kilometre kadar uzaklıktaki Kuzey Afrika'daki buluntulardan anlaşıldığına göre deniz taşıtları yoktu. Uzun mesafeli karayolu ticareti yapılmıyordu. Neandertal aletleri yerleşim yerlerinin birkaç kilometre çevresi içindeki uygun taşlardan yapılıyordu. Günümüzde farklı bölgelerde yaşayan insanlar arasındaki kültürel farklılıkları doğal karşılamaktayız. Bugün yaşayan her insan popülasyonu kendi özgün ev tasarımına, araç gerecine ve sanatına sahip. Size yemek çubuğu, Guinness bira şişesi ve üfleyerek ok atan bir boru gösterilip bunları Çin, İrlanda ve Borneo ile eşleştirmeniz istense doğru cevabı vermekte zorlanmazdınız. Kullandığı aletler Fransa ya da Rusya'da yapılmış olsa da neredeyse aynı görünüme sahip Neandertaller için böyle belirgin bir kültürel çeşitlilik olmamıştır. Zaman içinde kültürel gelişme olmasını olağan karşılamaktayız. Roma zamanındaki bir konağa ait eşyalarla Orta Çağ Kalesi ve 1990'ların New York'undaki bir apartman dairesine ait eşyalar birbirinden oldukça farklıdır. 2000 yılında oğullarım 1950'li yıllar boyunca hesap yapmak için kullandığım hesap cetveline şaşkınlıkla bakacaklar ve "Baba, gerçekten bu kadar yaşlı mısın?" diye soracaklar. Fakat 40 bin yıl önceki ve 100 bin yıl önceki Neandertal aletleri birbirinin aynısıdır. Kısacası Neandertallerin aletleri zamana ve mekana bağlı olarak bir çeşitlenme göstermiyordu. Bu da insanın en özgün yanını ortaya koymaktadır. Yenilik. Bir arkeoloğun söylediği gibi Neandertaller aptalca yapılmış güzel aletlere sahiptiler. Büyük beyinlerine rağmen hala bir şey eksikti. Bizim yaşlılık çağı diye düşündüğümüz dedelik ya da ninelikte neandertaller arasında seyrek görülen bir durum olmalıydı. İskeletleri yetişkinlerin 30'larına ya da 40'larının başına kadar yaşamış olabileceğini ama 45'in ötesine geçemediklerini açıkça ortaya koymaktadır. Yazma yeteneğimiz olmasaydı ve hiçbirimiz 45'imizi geçemeseydik, toplumumuzun bilgiyi biriktirip aktarmakta nasıl sorun yaşayacağını bir düşünün. Neandertallerin tüm bu insanla ilgili olmayan niteliklerini vurgulamak zorundaydım. Fakat diğer yandan onların insanlıkla ilişkilendirebileceğimiz 3 özelliği mevcuttur. Birincisi, iyi korunmuş nitelikteki neredeyse tüm Neandertal mağaraları kül ve kömürün görüldüğü küçük bölgelere sahiptir. Bu da basit ocakların varlığını ortaya koymaktadır. Bu nedenle Pekin insanı yüz binlerce yıl önce ateşi kullanmış olsa da Neandertaller ateşin düzenli kullanımına dair tartışmasız kanıtlar bırakan ilk insanlardı. Neandertaller ölülerini düzenli biçimde gömen ilk insanlar da olabilirler. Fakat bunun kesinliği ya da dine işaret ettiği tamamen dayanaksız bir görüştür. Ayrıca Neandertaller hastalarına ve yaşlılarına da özen gösteriyorlardı. Yaşlılara ait iskeletler, bir hastalık ya da kaza nedeniyle güdük kalmış kollar, iyileşmiş fakat işlev göremeyen kemikler, diş kayıpları ve osteoartrit gibi ciddi sakatlıklara işaret etmektedir. Ancak genç Neandertallerin yardımı sonucu bu durumdaki yaşlılar hayatta kalabilirdi. Neandertallerin eksikliklerine dair bu kadar laftan sonra sonunda son buzul çağının bu tuhaf yaratıklarındaki akrabalık ruhuna ilişkin bir belirtiyi hissetmemize neden olan bir şey bulduk. Biçimsel olarak neredeyse insan ama özünde gerçek bir insan değil. Neandertaller bizimle aynı türden miydi? Bu fırsat verildiğinde bir Neandertal kadını ya da erkeğiyle çiftleşip çocuk büyütüp büyütemeyeceğimize bağlıdır. Bilim kurgu romanları bu senaryoyu canlandırmayı çok sever. Arka kapaklarındaki tanıtım yazılarını bir hatırlayın. Bir grup kâşif Afrika'nın derinlerinde zamanın unutulduğu dik yamaçlı bir vadiye yolculuk etme hatasına düşer. Bu vadide binlerce yıl önce yok olmuş taş çağı atalarımıza benzer şekilde yaşayan inanılmaz derecede ilkel bir kabile bulurlar. Bunlar bizimle aynı türe mi aittir? Bunu anlamanın tek bir yolu var. Fakat bu gözü kara kâşiflerden hangisi, elbette ki erkek kâşiflerden, bu deneyi yapmak için kendisini ortaya atacak? Bu noktada aniden kemik çiğneyen mağara kadınlarından biri ilkel erotizmini yansıtır biçimde güzel ve seksi olarak öyle bir tanımlanır ki modern roman okurları cesur kâşifin ikilemini inanılır bulacaktır. Onunla seks yapacak mı, yapmayacak mı? İster inanın ister inanmayın ama bu şekildeki bir deney gerçekten yapıldı. Bu deney yaklaşık 40 bin yıl kadar önce büyük atılım sürecinde defalarca gerçekleşti. Daha önce Avrupa ve Batı Asya'daki Neandertallerin yaklaşık 100 bin yıl kadar önce eski dünyanın farklı bölgelerini işgal eden en az 3 insan popülasyonundan biri olduğunu belirtmiştim. Doğu Asya'da bulunan birkaç fosil buradaki insanların modern insanlardan olduğu kadar Neandertallerden de farklı olduğunu göstermeye yeterli olmuştur. Fakat fosiller bu Asyalıları daha ayrıntılı biçimde tanımlamak için oldukça az sayıdadır. Neandertallerin en iyi betimlenmiş çağdaşları, bazıları kafatası anatomisi bakımından neredeyse modern sayılan Afrika'dakilerdir. Acaba bu 100 bin yıl önce Afrika'da insanın kültürel gelişimdeki bir dönüm noktasını mı işaret ediyor? Cevap şaşırtıcı biçimde hala hayırdır. Bu modern görünümlü Afrikalıların taş aletleri kesinlikle modern görünümlü olmayan Neandertallerinkine çok benziyordu. Dolayısıyla onları Orta Taş Çağı Afrikalıları olarak adlandırabiliriz. Bu Afrikalılar standartlaşmış kemik aletlerden, ok ve yaydan, ağdan, oltadan ve bölgeden bölgeye değişen kültürel farklılıklardan hala yoksundular. Büyük oranda modern vücutlarına karşın onları tamamen insan saymamızı sağlayacak bir şeyden hala mahrumdular. Bir kez daha büyük oranda modern kemiklerin ve genlerin tek başına modern davranışı sağlamaya yetmediği paradoksuyla karşı karşıyayız. Güney Afrika'da 100 bin yıl önce mesken olarak kullanılmış bazı mağaralar bize insan evriminde ilk kez insanların gerçekten ne yediğine dair ayrıntılı bilgi sağlamaktadır. Bu bilgilerin güvenilirliği Afrika'daki mağaraların taş aletlerle, taş aletlerin kesik izlerinin bulunduğu hayvan kemikleri ve insan kemikleriyle dolu olmasından kaynaklanır. Fakat sırtlan gibi etobur hayvanların kemiklerine neredeyse hiç rastlanmamıştır. Bu nedenle çok açık ki kemikleri mağaralara getirenler sırtlanlar değil insanlardı. Kemikler arasında salyangoz gibi deniz kabuklularına ait örnekler olduğu kadar foklara ve penguenlere ait pek çok kalıntı da bulunuyor. Bu da Orta Taş Çağı Afrikalılarını deniz kıyılarını sömüren ilk insanlar yapıyor. Bununla birlikte mağaralarda balık ya da uçan deniz kuşlarına ait çok az kalıntı mevcuttur. Bunun nedeni şüphesiz insanların balık ya da kuşları yakalamak için olta ve ağlardan hala yoksun olmasıdır. Mağaralarda bulunan kemikler Afrika geyiği adı verilen bir antilopun açık ara önde olduğu birçok orta büyüklükteki türe aittir. Mağaralardaki geyik kemikleri arasında insanlar sanki tüm bir sürüyü yakalabilmeyi başarmış ve her birini öldürmüş izlenimi veren her yaştan geyiğin kemiği bulunmaktadır. İlk başta avcıların kurbanları arasında geyiklerin göreli olarak fazlalığı, mağaraların o zamanki çevresi ile bugünkünün hemen hemen aynı olması ve günümüzde geyiklerin büyük hayvanlar arasında en az rastlananlardan biri olması nedeniyle şaşırtıcıdır. Avcıların geyikler üzerindeki başarısının sırrı, büyük olasılıkla onların daha evcil, tehlikesiz ve sürüler halinde dolaşmasından kaynaklanmaktadır. Bu da avcıların bazen tüm sürüyü bir uçuruma sürüp kıstırdığını düşündürmektedir. Dolayısıyla mağaradaki ölüler arasında bir sürüdekine benzer şekilde her yaştan geyiğin olması açıklığa kavuşur. Tam tersine Afrika bufalosu, domuz, fil ve gergedan gibi daha tehlikeli bir av söz konusu olduğunda ortaya çok farklı bir tablo çıkar. Mağaralardaki bufalo kemikleri ya çok genç ya çok yaşlı olanlarına aittir. Fakat domuz, fil ve gergedan kemiklerine neredeyse hiç rastlanmaz. Dolayısıyla Orta Taş Çağı Afrikalıları ancak bir ölçüde büyük hayvan avcısı olarak kabul edilebilir. Kendilerini tehlikeli türlerden tamamen sakındılar ya da zayıf, yaşlı ve bebek hayvanları avlamakla sınırlandırdılar. Saldırı silahları ok ve yay değil de mızrak olduğu için bu seçimler bir sağduyuyu yansıtıyor gibi. Yetişkin bir gergedanı ya da Afrika bufalosunu mızrakla dürtmek, strychnine kokteyli içmekle birlikte bilebildiğim en etkili intihar yollarından biridir. Dahası avcılar geyikleri sık sık uçuruma doğru sürmekte de başarılı olamadılar. Çünkü geyiklerin soyu tükenmedi ve avcılarla birlikte yaşamaya devam ettiler. Daha önceki insanlar ve modern taş çağı avcılarında olduğu gibi bu çok büyük önem arz etmeyen orta taş çağı avcılarının beslenme alışkanlıklarından büyük bir kısmının bitkiler ve küçük hayvanlardan oluştuğunu sanıyorum. Şempanzelerden kesinlikle daha etkindiler fakat modern buşmanlar ya da pigmeler kadar yetenekli değillerdi. Yaklaşık 100 bin yıldan 50 binden biraz önceki döneme kadar insan dünyasının manzarası bundan ibaretti. Kuzey Avrupa, Sibirya, Avustralya, Okyanus adaları ve tüm yeni dünyada hala insan yoktu. Neandertaller Avrupa ve Batı Asya'da yaşamıştır. Afrika'da insanlar anatomik bakımdan giderek artan ölçüde biz modern insanlara benzemiştir. Doğu Asya'daki ne Neandertallere ne de Afrikalılara benzeyen insanlar yalnızca birkaç kemik kalıntısı sayesinde bilinmektedir. Bu popülasyonların üçü de en azından başlarda aletleri, davranışları ve sınırlı yenilikçi yönleri bakımından ilkeldi. Sahne büyük atılım için hazırdı. Acaba aynı dönemde yaşamış bu üç popülasyondan hangisi atılımı gerçekleştirecekti? 6. ayrımın sonu. Sayfa 59.